Kıymetli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlar, Ergün hocamız bir haftadır Buhara'daydı. Buhara, Taşkent ve Bakü ile devam eden Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni çerçevesinde bu manada düzenlenen bir sempozyumda, değil mi hocam?
Evet.
Buhara'ya gittiniz ve en son Bakü'den döndünüz. Buhara Devlet Üniversitesi, TİKA ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin birlikte düzenlediği bir programdı Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni. Burada 3 yazısında da Star Gazetesi'nde takip etmişsinizdir. Ergün hocamız bunu yazdı. Buhara'yı yazdı, Akif'i yazdı. Bugün bunu konuşacağız. Biraz gündemimizin belki dışına çıkmış olacağız. Biliyorsunuz biz arka arkaya Filistin'i konuştuk, Kudüs'ü konuştuk, Siyonizm'i konuştuk bundan önceki Düşünce Günlüğü programlarında. Bugün böyle daha farklı, bizim programımızın da formatına da daha yakın olan kültür, medeniyet ve sanat meselelerini de biz Düşünce Günlüğü'ne her zaman biliyorsunuz gündem yapıyoruz. Bu meseleleri programımıza konuk ediyoruz. Bugün Akif'i konuşacağız, Buhara'yı, Türkistan'ı konuşacağız, Özbekistan'ı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
Ayağınızın tozuyla sizi programa böyle aldık. Nasılsınız,
çok
sağ olun. Geçti seyahatiniz?
Çok teşekkürler. Allah'a hamdolsun, hakikaten hep gezmek, görmek istediğimiz yerlerde. Biz ortaokul sıralarındayken Buhara ile ilgili romanlar okumuştuk. Çok yıllar sonra okuduğumuz Buhara Yanıyor romanının
Yavuz
Bahadıroğlu'na ait olduğunu öğrendik. Allah ona da rahmet etsin. Bir bilincimiz oluşmuştu ama maalesef biz Orta Asya, Türkistan diyelim, Türkistan bölgesinden hep kopuk yaşadık. Orayı ne okuduk, ne dönüp baktık, ne duymak istedik. Böyle bir handikapımız vardı.
Yani sebebi bu, neydi hocam? Biraz yani bu, komünizmden, Rusya'dan kaynaklanan yani, bir engelleme de söz konusu.
Bu çok önemli bir şey. Yani ben öyle diyorum, İslamlaşma düşüncesinin, fikriyatının soğuk savaş dönemi problemli. Mesela bu dönemin gelen insanlar, münevverler, şairler, yazarlar Türkistan'dan hiç bahsetmezler. Mesela Nuri Pakdil'de Türkistan var mı? Mesela Sezai Karakoç'ta Türkistan var mı? Mesela Rasim Özdenören'de Türkistan var mı?
Milliyetçilerin tonlarında var, o da Turancılık
evet,
üzerinden
Turancılık
var.
Turancılık üzerine bir tepki var, bir sorun var. Oysa Mehmet Akif Ersoy'a bakalım. Mehmet Akif Ersoy İslamlaşma fikriyatının kurucu liderlerin, adamlarından, münevverlerinden, büyüklerinden. Sebil-ül Reşat'a bakıyoruz. Daha sonra işte Sırat-ı Müstakim diye yayınlanıyor. Daha sonra Sebil-ül Reşat diye devam ediyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunlar Buhara'dan bahsediyorlar. Bunlar Taşkent'ten bahsediyorlar. Türkistan'dan bahsediyorlar. Ve bu Akif'in yayınladığı mecmuanın muhabiri var Buhara'dan. Bakın muhabiri var. Yine bakıyoruz. Filiberi Ahmet Hilmi'ye aynı şekilde bu Türkistan bölgesinden, Kazan'dan, efendim Bakü'den, ondan sonra Buhara'dan, Taşkent'ten, çeşitli yerlerden İstanbul'a gelen, bunlarla beraber yazı yazan, bu mecmualarda oradaki gelişmeleri haber yapan birçok şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü bu coğrafya İslam düşüncesi açısından çok önemli bir coğrafya. Bu coğrafyada yaşayan büyük kısmı Türklerde oluşan bir Müslüman coğrafyadır. Yani ekseriyeti buranın, diyelim ki burada şeyler de var, Çeçenler de var vesaire, Dağıstanlar da var ama çoğunlukla Türklerin oluşturduğu bir Müslüman coğrafya.
Türkistan topraklarımız
denmiş
hocam.
O nedenle. Evet. Ve o kadar yakın ilişkiler devam etmiş ki mesela Türkiye'ye ilk defa Nakşiliği getiren Molla İlahi'dir. Molla İlahi İstanbul'dan kalkar gider efendim, Semerkant'a gider, Ubeydullah Ahrar'la yanında seyri sülükünü tamamlar, orada yetişir, sonra buraya gelir. Daha öncesinde tabii Ahmet Yesevi yolundan gidenler var. Halvetilikte diyelim ki işte Bakü'de hala metfun olan, onu ziyaret etmekten nasip oldu. Yakup bir Yakubi, bakın şey de aklıma gelmiyor. O mesela yine ciddi anlamda Türkiye'deki halvetiliğin etkileşimi içinde olan birisi. Böyle birçok münevverimiz, entelektüelimizin bu bölgeyle etkileşimi var, gelip gitmesi var. Özbekler tekkesi var. İnsanlar Buhara'dan, Semerkant'tan, Taşkent'ten hacca giderken önce Anadolu'ya geliyorlar.
Evet.
Payı tahta geliyorlar. İstanbul'a geliyorlar. Buradan Konya'ya gidiyorlar. Ondan sonra Şam'a gidiyorlar. Daha sonra Mekke Medine'ye gidiyorlar. Şimdi o kadar iç içeyiz ki bakın. Halk olarak da, din olarak da, soydaşlık olarak da, bilinç olarak da birçok çağdaş İslam düşüncesinin tartışmalarında payitahta yapılırken Türkistan'daki entelektüeller de var, alimler de var. Cedid hareketi orada çıkmış. Cedid hareketinin kökenine baktığınız zaman İstanbul'da ciddi anlamda Gümüşhanevi dergahını görüyorsunuz. Böyle bir boyutu var. Şimdi biz Sovyetler gelince tabii Sovyetlerle birlikte orası parantez içine alındı. Bizim için o dünya yok sayıldı. Türkiye herhalde korktu siyaseten de. Dolayısıyla orayla ilgilerinin olmadığını açıklamasını yaptılar. Şeyden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Turancılığı savunan, dolayısıyla orayla ilişkilerimizin önemli olduğunu söyleyen Türkeş ve bir iki arkadaşı daha hapse atıldı, tırnakları çekildi. Sırf o bölgeyle ilgilendikleri için, iddiaları olduğu için. Bu kadar Türkiye'de ciddi bir şey vardı yani, baskı vardı açıkçası. Allah'a hamdolsun bu parantez açıldı. Bu parantezin dışına çıktık. Biz şimdi ilk defa gittik Buhara'ya. Buhara'da Mehmet Akif Ersoy'un annesi de Buharalı.
Evet, Şerife Hanım.
Şerife Hanım, düşünün. Türkiye'de önemli bir fikriyatın insanı, Türkiye'de bütün herkesi temsil eden, milli marşı yazmış olan bir insan, Türkiye'de milli mücadelenin şiirini yazmış. Ruhuyla, şiiriyle ona katkı vermiş. Büyük bir şahsiyetin annesi Buharalı. Dolayısıyla bir Buhara tarafımız var. Türkiye'nin birçok yeri Buhara'yla, Semerkant'la, Taşkent'le, Bakü'yle, efendim diğer Türkistan'ın diğer şehirleriyle, o hepsini anamıyorum şu an, orayla ciddi ilişkisi var. Ve biz yeniden aslında Türkiye 90'larda Sovyetler çökünce yeniden burayla etkileşimi oluşmaya başlıyor. Mesela Türkiye Diyanet Vakfı 1943 yılında Bakü'de gitmiş, Bakü Türk Lisesi'ni kurmuş. Ve Bakü Türk Lisesi şu an Bakü'de, Azerbaycan'da en kaliteli birinci
prestijli sınıf liselerden birisi
alan bir yer.
Evet.
Yani çok yüksek puanları kazanıyorlar. Türkiye'nin birinci sınıf üniversitelerinde, Avrupa ve Amerika'daki yine en iyi üniversitelere giren öğrenciler yetişiyor burada. Ondan sonra yine gençlik fonu. Ne gençlik fonu?
Gençliğe Yardım Vakfı. Diyorlar hocam.
Yardım, evet. Vakfı Türkiye'den giren,
evet.
Mesela Hüdayi Camiası'ndan.
Azmam Hüdayi Vakfımızın kardeş,
evet,
vakfı.
Kardeş vakfı. O insanlarla tanıştık, görüştük. YouTube üzerinde kanalları var. Dergileri var.
Değer TV'leri var değil mi hocam?
Evet, Değer TV'leri var. Yayınları var. Kur'an kursu çalışmaları var.
Ya ülkenin geneline yayılmış hizmetler var.
Hizmetler var. Ve bunlar hakikaten o toplum, çünkü önemli. Neden? Çünkü bu toplum Türkiye gibi sekülerleşmeyi yaşamadı. Daha sert bir sekülerleşme yaşadı. Ateist bir sekülerleşme yaşadı. O nedenle insanları dini dünyaları, kurumları üzerinde dozer geçer gibi geçtiler. Bakın bu kadar korkunç dinden uzaklaştırma var. Ama buna rağmen Sovyetler çöktükten sonra yeniden keşfediliyor orası. Mesela yine Bakü'de ziyaret ettiğimiz bir şey vardı. Diyanet'in 96'da yanılmıyorsam bir cami yapmış. Çok harika bir cami. Türk şehitliği var.
Evet.
O şehitliği gezdik.
Şehitler Hıyabanı diyorlar
yani,
onlar.
Evet. Orada çok hissendim.
Ya.
Yani çünkü orası hem Bakü'nün tapusu hem de Türkiye ile bu coğrafya arasındaki ilişkinin maneviyatını, ruhunu, derinliğini yansıtan bir yer. Oraya baktım, bazılarını şey çektim yani böyle resimlerini. Kudüs'ten giden gidip şehit olan var. Ya. Orada efendim Ankara'dan gidip şehit olan var.
Kafkas İslam ordusuna
dahil olanlar. Kayseri'den gidip şehit olan var. Malatya'dan şehit olan var. Bağdat'tan şehit olan var.
Çanakkale bakın, gibi aynı hocam.
Çanakkale gibi hakikaten güzel dediniz. Çanakkale gibi Kafkas İslam ordusu 1900 Kafkas İslam ordusu 1918 yılında mücadele vermiş ve orayı işgalden kurtarmış. Baki'nin Azerbaycan'ın kuruluşunu sağlamış. Nuri Paşa, Allah rahmet eylesin. Bakın buranın sadece Bakülüler değil, sadece Azerbaycanlılar değil bakın. Bir milletin farklı şehirlerindeki insanları gidip orada savaş vermiş ve şehit olmuş. Orasını Allah razı olsun çıkarmışlar, düzeltmişler, bunları yazmışlar. Biz bu fikirlere, bilgilere sahip oluyoruz. Sovyetler orayı dümdüz etmiş. O mezarları dümdüz etmiş. Kemikleri falan etrafta falan geziniyormuş. Üzerine bir de şey kurmuşlar. Eğlence merkezi kurmuşlar. Böyle bir ateizm yani. Böyle bir dinin üzerinden geçme. Ama Allah'a şükürler olsun ki 92'de Azerbaycan yeniden özgürlüğüne kavuşuyor. Bağımsızlığına kavuşuyor. Oralar düzeltiliyor. Şehitlik yapılıyor. Bu dediğimiz isimler hepsi olmasa da bir kısmı isimleri konuyor. Sembolik olarak şehir isimleri var. Dolayısıyla yeniden bu 100 yıllık parantez
kapanıyor.
Kapanıyor.
Evet.
Dışına çıkıyoruz. Bu dışına önemli çıkıyoruz. Bir şey. Evet. Yani çok şükür. Bu hissiyatı birçok yerde insan duyuyor. Mesela Buhara'da yine çok çarpıcı bir şey var. Pir Arap Medresesi var. Mir Arap Medresesi var. Mir Arap Medresesi bütün Sovyetler dönemindeki medreseler kapatılmış. Bir tek o kapatılmamış. Ve 14. yüzyıldan günümüze kadar devam ediyor. Hala varlığını sürdürüyor. Hala öğrenciler yetişiyor. Hala orada imamlar, müftüler, vaizler yetişiyor. Bakın bu kadar bütün şeye rağmen devamlılığını sürdürmüş ve bugün daha güzel. Buhara'da çok güzel okullar var, ilahiyat fakülteleri var. Çalışmalarını sürdürüyorlar.
Hocam siz yazınızda da belirtiyorsunuz. 3 tane çok kıymetli yazı yazdınız. Kıymetli dostlarımıza da tavsiye edelim. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize Star gazetesinde son 3 haftadaki yazıları bir bulup okumalarını tavsiye ederim. Şimdi bütün bu anlatılanlar, orada yaşananlar, kurulan müesseseler, yetişmiş evet. insanlar değil mi? Yani Şah-ı evet. Nakşibend, İmam Buhari, İmam Müslim ve evet. daha birçok matematik, Ahrar, astronomi Mücruvani. Alanında...
Ali Kuşçular,
İbn-i Sina'lar hepsi orada yetişmiş. Tabii biz bugünden bir mazi gibi görüyoruz evet. ama siz orada bir cümleniz var. Yani mazi aslında geçip giden değil, günümüze de taşınan bir olgu. Yani evet. müesseseleri, evet. fikirleri evet. günümüze de taşıyan bir mesele aslında. Biz Kesinlikle. Oradayız. Yani kökümüz Kesinlikle. Orada. Bugünkü hareket noktamız, duygularımızın bir kısmı, fikirlerimiz evet. orada. Doğru. Bu manada değerlendirdiğimizde ne söylersiniz evet. hocam? Oralarla ilgili yani yeniden nasıl bir bağ kurmalıyız evet. biz orayla? Ya gidip bir turistik bir gezi mi yapmalı yoksa hani sizin çok güzel ifadeleriniz var orada. Hani geçmişte Bahadıroğlu'nun da romanından hareketle. Evet. Siz özelde ne hissettiniz? Nasıl bir yani bağ kurdunuz? Biz yeniden nasıl evet. bir bağ kurabiliriz yani orayla?
Şimdi Yavuz Bahadıroğlu'nun olduğunu öğrendiğim o romanda bende çok büyük etkiler bırakmıştı. Yani Buhara diye bir Müslüman şehir var. Bu şehirde alimler var. Bu şehirde tüccarlar var. Devlet adamlarımız var. Sonra dışarıdan gelip işgal ediyorlar, yakıyorlar. Bu çok büyük bir acı vermişti bana. Ama bir aidiyet de vermişti. Yıllarca ben resimlerde, fotoğraflarda o kapılarıyla öne çıkan türkuaz renkli vesaire evet. o yerleri görmek için.
Çiniler.
Evet Çiniler. Hep büyük bir hayranlıkla, özlemle bir gün Allah nasip etse de buralara gitsem diyordum. 2019 yılında Semerkant'a gittim. 5 gün kaldım. Bu araya çok kısa süreli kalmıştım ve hissedememiştim. Dolayısıyla bizim yeniden mazimizi keşfetmemiz, aslında bizden akıp gelen o maziyle yeniden hissetmek, bilinçli hale getirmek onu için bir biçimde oralarla irtibatlarımızı sürdürmemiz lazım. Önce hiçbir irtibatımız yoksa şöyle bir haftalık, 10 günlük hakikaten Semerkant, Buhara, yani daha Hive tarihi varlıkları capcanlı ayakta olan yerler, buralara bir geziye çıkmalıyız mesela. Ama ön yargılarımızı bir kenara bırakarak, bir turist rehberliğinde hızlı tanıtılıp geçilerek değil, bir şehirde en az 2 gün kalarak, 3 gün kalarak hissetmek, birçok şehri gezmek yerine tarihi, kültürel, ilmi kimlikleriyle öne çıkan şehirlerde kalmak birkaç gün. Yalnızca tek başına çıkıp dolaşmak, oraları hissetmek, oraları düşünmek, tefekkür etmek. Bu oraların kendilerini bize açılması, bizim de aslında mazimizle barışmamız demek. Bu çok önemli bir şey, insana keyif veren de bir şey. Ondan sonra ikincisi, doktor olabiliriz, akademisyen olabiliriz, tüccar olabiliriz, vakıfla ilgili çalışmalarımız olabilir, devlette önemli bir yerde olabiliriz. Bu bölgemizle ilişkilerimizi sürdürecek bir şeyler bulabiliriz orada. Dolayısıyla orada çalıştaylar, sempozyumlar, programlar, ortak projeler, Türkiye bu konuda çok önemli adımlar atmış.
TİKA da önemli bir müessese değil mi hocam?
Onu diyecektim. Yani TİKA çok önemli adımlar atmaya da devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı yine öyle hakikaten. Tayar Altı Kulaç çok önemli bir teşebbüslerde bulunmuş. Yani onu görüyoruz. Ondan sonra TÜRKSOY var. TÜRKSOY Kültür Bakanlığı'na bağlı. Şimdi Türk Devletler Teşkilatı bünyesi içinde çok işi ciddiye alan, uzmanlarıyla çalışan, belli bir ciddi teşkilat yapısı olan, bölgeyle yakından ilgilenen bir yapı ve bunlar çalışmalara çok açık. Türkiye'nin bu bölgeyle hemhal olması gerekir. Çünkü biz 100 yıl önce hakikaten bu bölgelerle çok iç içedik. Yazarlarıyla, tüccarlarıyla, alimleriyle, devlet adamlarıyla çok iç içeydik yani. Bize çok uzak yerler değildi. Bakü'den İstanbul'a 3 saatte uçtuk biz. Yani 3 saatle uçakla gittiğim bir mesafe. Uzak bir yer değil. Mehmet Akif Ersoy'un biz bilgi şölenini yaptık. 150. doğum yılının.
Evet.
Ve TÜRKSOY'da, TİKA'da buna destekte bulundular. Türkiye Yazarlar Birliği bunun öncülüğünü yaptı.
Mehmet Doğan Bey'in çok emeği var.
Mehmet Doğan Bey sağ olsun şeref başkanımız ve hakikaten bu kadar seçkin bir grupla, insan olarak, şahsiyet olarak, olgunluk olarak, hazırlanma tarzı olarak ilk defa böyle bir grupla karşılaştım. Herkes işini ciddiye almış. Karşısında yüz binlerce insan varmış gibi hazırlanarak çıkıp konuştu bu insanlarımız. Bunlar çok değerli, çok önemli şeyler. Kendimizi orada çok fazla kişiye belki duyuramadık. Duyuramadık belki ama bir etkileşim bizim için de önemli oldu. Yani biz oraya sanki burayla sadece ülkücüler ilgilenir, milliyetçiler ilgilenir.
Turancılar ilgilenir.
Yahu bunların hepsi Müslüman ya. Değil mi?
Ya.
100 sene önce yani dediğimiz gibi alimleri burayı beslemiş, Anadolu'yu beslemiş. Buradan oraya gidip gelmişler. Çok büyük etkileşimler var, birliktelikler var.
Evet.
O nedenle burayla ilişkilerimizi hem kültür üzerinden, hem din üzerinden, hem bilim üzerinden sürdürmeliyiz.
Evet.
Ekonomi üzerinden sürdürmeliyiz. Bu Türkiye'yi de büyütür, bu coğrafyayı da büyütür. 5 devletin, Türk Devletler Teşkilatı'nın oluşması da önemli bir girişim. Bu girişimin altyapısının kurulması, anlamının oluşmasına bağlıdır. O anlamı dolduracakla kişiler de entelektüellerdir, arif insanlardır, vakıf insanlarıdır. Onların çalışmalarıyla bunlar doldurulur. Bir tek siyasi birliktelik yetmez. Şimdi Allah büyük bir imkan vermiş. Bu ülkelerin altyapı bu ülkeler şey olarak da madenleri, doğal gazları, altın rezervleri, petrol rezervleri açısından da
zengin ülkeler.
Zengin ülkeler. Türkiye iş gücü açısından çok iyi. Mesela iş gücünü Türkiye orada değerlendirebilir. Oraya daha büyük katkılar sağlayabilir. Özbekistan bölgesini mesela, insanlar çok uyumlu, çok böyle mütevazi, münzevi. Hakikaten yani bir an kendini şeyi hissediyorsun. Yani Nakşibend Hazretleri'nin orada doğması tesadüfi değil yani. Oradan doğup dünyaya yayılması Buhara'dan. O sufi havayı hala hissediyor insan yani.
Evet.
Böyle
evet.
bir şeyini hissettim ben yani.
Hocam bir kısa ara verelim.
Evet.
Biraz Akif'in rüyasını da konuşalım. Türkistan
tamam.
rüyasını.
İnşallah.
Akif'in Leyla'sını konuştuk sizinle
evet.
burada. Biraz Akif ne hissetti oralarla ilgili? Şiirlerinde, sözlerinde nasıl dile getirdi
evet.
bunu yazılarında? Onu konuşalım hocam. Değerli dostlarımız, Düşünce Günlüğü'ne şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Türkistan'ı, Buhara'yı, Akif'i konuşmaya devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dostlarımız, tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Değerli dostlar, bugün Ergün Yıldırım Bey'in bir haftadır kaldığı Buhara'yı konuşuyoruz. Buhara'da Akif anıldı. Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı vesilesiyle bir Akif şöleni düzenlendi. Buhara Devlet Üniversitesi, TİKA ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin katkılarıyla. Biz de bu vesileyle hem ata topraklarını konuşuyoruz, hem Mehmet Akif Ersoy'u tekrar bir gündeme aldık. Hocam, sizin bu galiba yazdığınız son yazıydı. Akif'in
evet.
Türkistan Rüyası. Star gazetesinde. Orada şöyle başlıyorsunuz: İstanbul rüyalar şehridir. Daha önce de İstanbul'da görülen rüyalardan bahsetmiştim.
Evet.
Bugün yine İstanbul'da görülen başka bir rüyaya kanatlanalım. İstanbul'da doğup büyüyen, şiirler yazan, dergiler çıkaran ve hocalık yapan Mehmet Akif'in rüyası. Akif Süleymaniye Kürsüsü'nde adlı şiirinde bahseder bu rüyadan. Rüyayı Abdurrahim Reşit Efendi'ye
evet.
Onun gördüğü rüya üzerinden
evet.
Anlatıyor.
Onun gözüyle
bakışında anlatıyor. Evet. Abdurrahim Reşit Efendi'nin bakışında görür bu rüyayı.
Abdurrahim Reşit evet. Efendi de o bölgeden olan birisi.
Evet, değil mi hocam?
Türkistanlı.
Yani Türkistanlı, Rusya'yı, işte evet. o bölgeyi, Çin, evet. Hint havzasını da bilen, gezen bir zat. Şu diyorsunuz ki hocam, başka fakat Türkistan'ı bir başka anlatır.
Evet.
Abdurrahim Reşit Efendi'nin gözüyle. Şöyle o kısmı okuyayım izniniz olursa.
Estağfurullah. Buyurun.
Yolu tuttum yalnız doğruca Türkistan'a. Gece gündüz yürüdüm bulmak için Taşkent'i. Geçtiğim yerleri Tağdağ'da mahal yok şimdi. Uzanıp sonra Buhara'ya, Semerkant'a kadar. Eski dünyada bakındım ki ne alemler var. Sormayın, gördüğüm alemleri hiç söylemeyeyim. Yağdı temkinimi sarsar da kan ağlar yüreğim. O Buhara, o mübarek, o muazzam toprak, zilletin koynuna girmiş uyuyor müstarak. İbni Sina'ları yüzlerce doğurmuş iklim, tek çocuk vermiyor ağuşuna ilmin ne akim. O rasathane-i dünya, o Semerkant bile. Yani
evet.
Çok güzel özetlemiş
evet,
hocam.
Çok.
Hem bir o eski
mazideki
o doğurganlığı, o velüt halinden de uzaklaştı.
Evet.
Hem de bir zulüm altında olduğundan da
evet.
bahsediyor.
Şimdi bu anlatım tarzı önemli.
Evet.
Akif'in anlatım tarzı öyle. Önce teşhis eder, sorunu ortaya koyar. Sonra der ki, yani bu bizim kaderimiz değil tabiri caizse.
Umut aşılar sonra.
Daha önce biz büyük bir
medeniyettik.
Çok büyük insanlarımız vardı Osmanlı'yı anlatırken. Ama şimdi bakın, bu zillet durumuna yani. Düştük. Yıkıntı halindeyiz ama bundan kurtulabiliriz. Biz eğer mazide İbn-i Sina'ları yetiştirdiysek, mazide
Ali Kuşçu'yu yetiştirdiysek,
İmam
Müslim, İmam Buhari
evet.
yetiştiyse o topraklarda.
Nakşibend Hazretleri oradan
evet.
doğduysa ve ondan sonra o kadar muazzam, o kadar büyük, o kadar mübarek yerlerse, değil mi? Yeniden bugünkü halimize teslim olmayalım. Tekrar biz o muhteşem mazimizden ibret alarak, ilham alarak yeniden ayağa kalkabiliriz. Yeniden parlak insanlarımız yetişebilir. Yeniden bu büyük medeniyetle var olabiliriz. Hakikaten öyledir. Milletlerin tarihinde 100 yıl çok uzun bir tarih değil.
Değil.
Bir 100 yıl bir insanın tarihidir. Ama milletler, diyelim İslam milletlerini düşünün. İslam olarak milleti düşünün. 15 yüzyıl yaşamışız. Bu topraklarda 1000 yıl gelmiş diyelim. Türkler İslam'ı kabul etmiş. Daha önce de sonra da devam etmişler burada. 1000 yılda mesela büyük imparatorluklar kurulmuş ama bir dönem beylikler dönemi olmuş. Beylikler dönemi parçalanmış. Moğolların işgalleri olmuş. Fakat o beylikler içinde küçük bir beylik ama ruhu olan, ama rüyası olan, ama değil mi?
Yani idealleri olan.
İdealleri olan bir beylik çıkıyor, büyüyor, bir imparatorluk oluyor. Dolayısıyla her zaman biz bugün bizi gagalıyorlar. Bugün biz büyük dahiler yetiştirecek bir iklime sahip değiliz belki. Ama bu yarın olmayacağı anlamına gelmez kesinlikle. Biz yarını beklemekle değil, bugün bunun için çalışmak, mücadele etmek, bu ruhu taşımakla mesulüz. Önemli olan budur yani. Nasıl ki Osmanlı o derebeylikler, o işgaller, iç çatışmalardan çıktıysa, çünkü bir rüyası vardı, çünkü bir ideali vardı, bir mücadelesi vardı. Bunlar birbirini tamamlıyordu, herkesi kucaklıyordu, değil mi?
Evet.
Yani bütün Müslüman milletleri kucaklıyordu o rüyasının şemsiyesi altında. Hiçbir komplekse girmiyordu. Hepiniz Türkçe öğreneceksiniz. Bundan sonra bütün diller yasak demedi. Hepiniz ehli sünnet olacaksınız, Hanefi olacaksınız.
Diğer mezhepler yasak demedi.
Hepsi yasak demedi bakın. Asimilasyon yapmadı. Osmanlı'nın büyüklüğü bu. Dünyada asimilasyon politikasını uygulamadan bu kadar farklı mezhepleri, milletleri bir arada tutmayı başardı. Biz de yeniden bunu yapabiliriz. Akif tabii ki zor dönemlerde bunları yazıyor. 1912-13.
Evet.
Gittik de topraklarını kaybeden.
Balkanlara ağlıyor bir taraftan.
Balkanlara ağlıyor. Böyle bu şartlarda.
Trablus'a ağlıyor.
Değil mi? Yani. Ama bir yandan da evet böyleyiz ama bakın unutma. Mazini unutma. Mazinde Buhara var. Mazinde Taşkent var. Mübarek olan, muazzam olan topraklar var. İbn Sina var, Bahattin Nakşibend var. Biz mazilerimizin bu büyüklüğünü unuttuğumuz zaman başka büyüklerin, dünyevi olarak büyük olan gavurların kuyruğuna takılıp orada anlam bulmak istedik.
Doğru. Onların hikayelerini dinlemeye başladık hocam.
Onların hikayeleriyle, onların rüyalarına yatarak var olmaya çalıştık. Amerika rüyası dedik, Avrupa Birliği dedik, hiçbirisi sürmedi, olmuyor. Belki Türkiye bu süreçte birazcık toparladı kendisini ama hiçbir zaman o rüyalar da bizim değil, o dünyevi büyüklükler de içinde mana büyüklüklerini taşımadığı için bizim değil. İşte biz yine bizim mazi coğrafyamız, geçmiş değil mazi, mazi daha farklı. Mazi dünden bugüne akıp gelen bir şey, eskiyen bir şey değil. Zamanını bugün ne de taşıyarak sürdüren bir şey. Biz yeniden Akif'in söylediği, bakın sizin parlak dönemleriniz de var. Bizim önemli, muhteşem dönemlerimiz de var. Güzel dönemlerimiz de var. Bu devam eder. Hakikaten öyle bakın. Hala Türkiye bütün kapitalistleşmesine rağmen hala para almadan su akıtan çeşmelerimiz var. Bursa'da var. Şimdi sağ olsun Üsküdar Belediyesi de açmış böyle bir çeşme. Ne güzel. Ama git Avrupa'da yaşa bir tane çeşme bulamazsın. Bu neyi hatırlatıyor bana? Hazreti Osman'ın Medine'ye hicret ettikleri zaman Yahudiler bütün suları tekellerine almışlar.
Kuyuları.
Satıyorlar.
Evet.
Suları. Hazreti Osman geliyor, alıyor ve ondan sonra herkese parasız olarak diyor. Bu sudan herkes yararlanacak diyor. Bu ruh yani işte. Bu Avrupa medeniyetinde olmadı bu ruh. Ama biz bu ruhu taşıdık. Bu ruhun böyle bir takım özellikleri.
Verici ruh hocam bu. Efendim, diğer kam ruh yani. Verici ruh.
Diğer kam. Bakın Türkiye o kadar sekülerleşti, o kadar kapitalistleşiyor, o kadar kendimizi eleştiriyoruz. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye dünyada en büyük yardım yapan ülke.
Hocam Tika'nın yani. Daha önce... Farklı programlarda da gündem yaptık.
Evet,
yani herhalde 5-10 milyar dolar bütçesi var.
Aynen
öyle. Buralara harcıyor. Yani Kızılderililere bile su getirmişler, evet, Amerika'da. Sembolik bir şeydi ama.
Yani Tika, evet. Yani Balkanlarda gördüm, evet. Oradaki Arnavutlara, oradaki Makedonlara, oradaki başka
Afrika'da şeylere, hakeza.
Afrika'dakilere.
Yani sembolikti. Evet. Ben 5-6 yıl önce Amerika'da bir Kızılderili kabilenin su sorununu çözmüşlerdi. Yani bayağı da böyle bir olay olmuştu. Maşallah. Amerika'ya yardım ettik filan diye. Maşallah. Hocam ben bir de şeyi sormak isterim. Yani biz biraz böyle Türkistan illeri dediğimiz zaman, o bölgeler aklımıza geldiği zaman hep böyle bir Turancılık, evet, ideolojisiyle andık o oraları,
evet,
filan.
Evet.
Bu yeni dünyada, modern dünyada bizi bir araya getirecek ideoloji ne olabilir? Evet. Yani yıllar önce bir dergi çalışmamız münasebetiyle Ahmet Tecim Bey'i de analım. Azerbaycan'daki, evet, Gençliğe Yardım Vakfı'nın başkanı. Onunla beraber çalışırken böyle bir dergi çalışmasında ben Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Başkanı Turan Yazgan.
Evet.
Rahmetli oldu şimdi. Onunla bir röportaj yapmıştım. Demişti ki ya garipsemiştim de yani. Evet, din de önemlidir ama yani bizim için önemli asıl olan Türklüktür. Bizim, evet, onlara gidip işte oralarda yabancı okullar falan açıp onlara İngilizce, Batı'nın dilini öğreteceğimize hani şöyle ortak bir Türk lehçesi öğretsek tarzında şeyler söylemişti. Hiç unutmuyorum.
Doğru.
Hani böyle İslamcılık açısından böyle Turancılığın böyle problemli tarafları var. Yani evet, bu perspektiften, evet, baktığımız
bunları
zaman.
Bunları konuşmamız lazım.
Evet, yani nasıl olmalı bu iş? Yani bu birliktelik nasıl olacak? Ne görüyorsunuz
gibi,
yani?
Bu Soğuk Savaş dönemindeki İslamcılığın düşüncesi problemli. Kafkasya'yı tümüyle, Türkistan'ı tümüyle görmezlikten gelen bir tutum var.
Evet.
Sanki bu sadece ülkücülerin, milliyetçilerin işiymiş gibi bir algılama var veya belli bir siyasi görüşe sahip olanların. Oysa Akif'te de gördüğümüz gibi böyle değil. Turancılık fikriyatında şöyle bir taraf var. Biz Türkistan üzerinden gideriz, İslam'ı temel alırız ama Türklerin de varlığını reddetmemiz gerekmiyor. Burada yaşayanlar Türklerdir.
Evet, aynı dili
Türkçe konuşuyorlar.
Evet.
Dolayısıyla elbette ki onların ortak bir Türkçesi olması gerekir. Bu çok önemli. Ya Azerbaycan'a geçtik. Türkiye'den farksız hissettim kendimi. Çünkü dil çok rahat. Tamamen anlaşıyorsun. Ama Özbekistan'da öyle değil yani.
Ya.
Türkçe bazı kelimeleri anlıyoruz. Belki bir ay kalınca daha çok rahat anlaşacağız. Ama çok ciddi yabancılaşma var. Azerbaycan'da da bazı kelimeler Rusça girmiş mesela.
Evet.
Dolayısıyla bu beş devletin bir araya gelip ortak bir Türkçe alfabe, ondan sonra yakın kelimeler, Türkçenin farklı söyleme biçimleri oluşmuş. Birbirinden ilişkileri koparılınca, siyaseten de koparılmış. Rus, Sovyetler siyaseti.
Yani Latin alfabesine geçtiler, daha bir anlaşılır,
evet,
oldu. Yazı dili en azından.
O nedenle bunlar önemli gayretler. Bu İslam düşüncesini benimseyen herkes için de geçerli. Çünkü bu insanlar Müslüman insanlar yani. Seküler çok olan var, az olan var ama kendilerini Müslüman olarak tanımlayan insanlar.
Evet.
Biz bundan mesulüz. Turan fikriyatı da şöyledir. Yani mesela şeyin savunduğu komutan var ya,
Enver Paşa.
Enver Paşa'nın savunduğu Turancılık fikriyatı İslam'la beraber olan bir fikriyattır.
Evet.
Yani Turan denilen coğrafyadakilerin İslam'la beraber birleşmesi savunur. Ve o İslam Kafkas ordusu da onun fikridir. Dolayısıyla bahsettik birinci bölümde ne anlam taşıdığını.
Evet.
Böyle bir, yani bu bölgedeki insanların birliğini savunan her görüşe ben saygıyla yaklaşıyorum. Birlik düşüncesi önemli, emperyal olmak önemli. Ama ben şahsen Türkçülük üzerinden bunu yapmak yerine Türk olmalarını inkar etmeden dilleri, kültürleri onları da algılayarak, önemseyerek İslam ve maneviyat üzerine giderek beraber olma çabasına olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aydınlar olarak, arifane çalışmalar yapan insanlar olarak böyle hareket etmeliyiz. Siyasi şey yukarıda apayrı bir şey yani. Onun üzerine konuşmak istemiyorum ben,
evet,
açıkçası.
Evet.
Onlar bunları kolaylaştırsın, ortak ticari faaliyetler yapılsın. Türksoy gibi, efendim işte TİKA gibi kurumlarla bunun önünü açsın. Bu çok büyük bir katkı sağlar.
Gaspıralı'nın o meşhur dilde, fikirde, işte evet. birlik. Belki ona en başa din koymak lazım hocam.
Evet, yani din de oraya koymak evet. lazım. Birbirini tamamlasın. Tamamlama yoluna da gitmek evet. lazım. Yani ben yeniden okudum mesela Kızıl Elma şiirini. Gökalp'in. Çok makul buldum.
Evet.
Ama Turan şiirinin bazı kısımları İslam'a uymaz. Mesela ezanın Türkçe okunması gibi.
Evet, evet.
Dolayısıyla daha böyle seçmeci olabiliriz yani. Bunda bir şey yok.
Evet, yani sorun yok. Hala bir o Turancılık fikri revize edilerek...
Edilebilinir. Yani evet. şövenist olmadıktan sonra, evet. Türklerden farklı olan insanlar da...
Saltıkçı olmadıktan sonra.
Sonra, onları dışlamadıktan sonra elbette bir mahsuru yok bence o zaman.
Evet. Hocam sizin başka o bölgeyle alakalı bir hatıranız var mı? Ya da hem Buhara ile ilgili hem Akif'imizle evet. ilgili ilave edecekleriniz var mı? Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz.
Evet. Şimdi
yerel insanlarla nasıl böyle bir araya gelebildiniz mi hocam? Gerek hani çok... akademisyenler, şairler, evet. ne bileyim, çarşı yani, pazarda tabii, gezmişsinizdir
tabii,
belki.
Şairlerle, nasıl akademisyenlerle
gözlemleriniz nasıl oldu?
Tanıştık. Onların Türkiye'ye bakışı çok çok olumlu. Türkiye'ye karşı muhabbetleri yüksek. Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak da yani devlete de muhabbetleri yüksek. Halka da muhabbetleri yüksek. Coğrafyaya da muhabbetleri yüksek. Hakikaten hiç yabancılık hissetmedik o açıdan. Ondan sonra bazı resmi görüşmeler oldu. Orada da o samimiyeti gördük. Mesela Mehmet Akif Ersoy annesi Buharalı. Babası İpek.
Kosova
İpek. Bu programın adı da zaten Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum yıl dönümünde bilgi şöleni alt başlıkta Buhara'dan İpek'e. Dolayısıyla bu devam edecek bu
evet,
program.
Evet.
İnşallah Türkiye bölümü var.
Evet. İnşallah.
Bu coğrafyada. Ondan sonra Balkanlarda işte İpek'e, Kosova'ya gidilecek. Ankara'da var 27-28. Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Kazım Hoca, o şu an Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı, çok büyük katkıları var onların da hakikaten bu şeylerde,
evet.
bu çalışmalarda.
Devam edecek yani bu
Özbekçe'ye
çalışma.
Özbekçe'ye ilk defa Safahat tümüyle tercüme
evet.
edildi.
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Mehmet Akif fikriyatı bizim millet olarak, büyük millet ufkuna sahip olmamız
evet.
açısından önemli.
Evet.
Yani biz millet sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir Türk millet algısı var.
Evet.
Millet bana diyor ki ya niye Türkiye Üniversitesi? Kardeşim Türkler sadece burada yaşamıyor ki. Azerbaycanlılar da Türk.
Evet.
Özbekler de Türk. Kırgızlar bir sürü başka Türk var.
Evet.
O zaman bir defa ortak bir dilin oluşması lazım. Mesela Özbekistan coğrafya adıdır. Azerbaycan coğrafya adıdır. Türkiye coğrafya adıdır. Bazen bu coğrafya adını vurgularsın. Ama Türk deyince de bütün bunları kapsayacak bir vurguda bulunmak lazım.
Aynen öyle.
Yani bir dil problemimiz var. Bunu yeniden üretmemiz, geliştirmemiz lazım. Bunu realiteyi dikkate alarak yapmamız lazım. İdeolojik sayıklardan öte. Farklılıklarımızı da koruyarak, realiteyi de görerek böyle bir dil gelişimine girmemiz lazım. Mehmet Akif'in Safahat'ının muhtevasına baktığımız zaman bizim hakikaten İslam düşüncesinden yürüyerek hareket ettiğimizde bu coğrafyanın bize ne kadar önemli olduğunu, Türkçülük üzerinden gitmeden yani bunu apaçık bir biçimde görüyoruz. Safahat'ın Özbekçe'ye, Özbekçe diyoruz bakın ona, Türkçe ama oranın
evet.
Özbek Türkçesi mi diyorlar?
Lehçe.
Evet, oraya
belki hocam.
Diğerlerine
evet.
de çevrilmesi
evet.
lazım. Çok çok büyük bir katkısı olur. Büyük millet diyorum. Büyük millet olmamızı hissederiz. Sadece bir ulus devletin sınırları içinde bir millet algısından çıkıp büyük millet algısına artık girmemiz lazım. Tarihin şafağında bize böyle bir imkan veriliyor. Allah'a şükürler olsun. Gazze olayını yaşıyoruz. Gazze olayına da bakın. Bu ülkede insanlar Arap değil yani çoğunluk olarak. Ama orada Müslümanlar diye, orada bir dönem yönetimde olmuşlar diye ilgileniyorlar, yardım ediyorlar.
Kendi toprağımız gibi görüyoruz.
Kendi toprağımız gibi görüyoruz. Bu Türkiye'nin çok büyük bir hasreti. Bununla onur duymak lazım. Bunu daha da pekiştirmek, bunu geliştirmek. Bunun yükselmesi için elimize ne geliyorsa onu yapmak gerekir.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kıymetli Dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.